Ayrım 16. Peygamberden sonra Leslie Hazelden, sayfa 152. 7. yüzyıldaki ataları yaralı yüz gibi 11 yüzyıl sonra Abdülvahhab da takipçileriyle beraber Orta Arabistan çöllerindeki yüksek ovalara gidecekti. Adam orada bugünkü Riyad şehri yakınlarında Mekke ve Medine'de hüküm sürdüğünü söylediği putperestlik ve çürümenin dışında tertemiz bir toplum oluşturdu. Daha önceki redçiler gibi Vahhabiler de çöldeki bölgelerinden çıkıp yayıldılar, başka toprakları istila ettiler. 19. yüzyıl başlarında Fatıma türbesinin ve Medine'de başka kutsal yerlerin kubbelerini yıktılar ve hatta Hazreti Muhammed'in mezarına bile zarar verdiler. Onlara göre süslü kutsal yerler yapmak putperestlikti. Sonra Irak'a gittiler, Necef ve Kerbela'da Hazreti Ali'nin ve oğlu Hüseyin'in türbelerini yağmaladılar. Vahhabilerin ilk İslam'ın temizliğine geri dönüş dedikleri çağrıları 20. yüzyılda ve 21. yüzyıl başlarında sadece Suudi Arabistan'da değil, Taliban olarak Afganistan'da, Selefiler olarak Mısır'da ve El-Kaide olarak da birçok yerde güç kazandı. İslam'da fark edilen düşman fark edilmeyen kadar hatta ondan bile daha tehlikeliydi. 1981'de öldürülen Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat gibi barış yapmak bir yana, düşmanla görüşen her lider baş düşman ilan ediliyor, öldürülecekler listesinin başına yazılıyordu. Bugün Irak Şiileri arasında Vahhabi kelimesi ülkeleri ne olursa olsun Sünni aşırı uçlar anlamına gelmektedir. Irak iç savaşının güç politikaları 1,5 milenyum boyunca devam eden Şii hoşgörüsüzlüğü ve barbarlığı anılarına karşı oynandı. Her şey Dicle kenarında öldürülen çiftçi ile hamile karısını ve Kufa'daki dürüst halifenin Kur'an'a ihanet etmekle suçlanmasını hatırlattı. Hazreti Ali için hurma ağaçları altında işlenen cinayetler korkunç bir şeydi, kabul edilecek gibi değildi. Vahhab'a bir mesaj gönderdi ve katilleri teslim etmesini istedi. Kur'an'ın söylediği gibi bu büyük suç ve günahtır diye yazdı. Allah aşkına bir tavuğu bile bu şekilde öldürseniz Allah'a karşı günah işlemiş olursunuz. Allah'ın bir insanın öldürülmesini yasakladığını bilerek bunu yapmak ne anlama gelir? Vahhab ona şöyle cevap verdi. Hepimiz onların katiliyiz ve hepimiz diyoruz ki senin kanın şimdi helaldir Ali. Bunun için bize izin verildi. Bu sözler açık bir savaş ilanıydı ve Müslüman dünyasında bunları duyanların hala kanı donar. Bunlar kendilerini amansız doğrular olarak gören, Allah adına hiç zorlanmadan insan öldüren adamların sözleriydi. Hazreti Ali yine üçüncü kez olarak çaresizdi ve en çok nefret ettiği şeyi yapmak zorundaydı. Bir Müslüman ordusuyla başka Müslümanların üzerine gidecekti. Nahravan'a gittiler, savaş kanlı oldu ve çabuk bitti. Redçiler kendi hayatlarını hiçe sayarak Hazreti Ali'nin büyük güçlü ordusuna saldırdılar. Saldırırken birbirlerine "Gerçek bizim için parladı" diye bağırdılar. "Allah'a kavuşmaya hazır olun. Cennete acele koşun, cennete" haykırışları da modern intihar bombacıları da meşhum bir çağrıydı sanki. Redçilerden sadece 400 kişi hayatta kaldı ama hepsi ölseydi Hazreti Ali için daha iyi olacaktı. O gün 2000'den fazla şehit verildi ve onların anıları hiçbir zaman unutulmadı. Fitneden kaçınmak için çok büyük fedakarlıklar yapmış olan Hazreti Ali, her şeye rağmen 3 kez iç savaşa katılmış oluyordu. 3 savaşta da galip gelmişti. Ya da Siffin muharebesinde askerleri silah bırakmasaydı öyle olacaktı. Ama kendisinden nefret etmeye başlamıştı. Bu duygudan kaçınamıyordu. 25 yıl bunun için mi beklemişti yani? İslam'ı yeni bir birlik dönemine götürmek için değil de başka Müslümanları öldürmek için mi beklemişti? Hazreti Ali bir gün kuzenine, "Halife olduğumdan beri her şey bana karşı gelişti, beni küçülttü, zayıf düşürdü" diye konuştu. "Eğer yolsuzluklara, çürümeye karşı durma ihtiyacı duymasaydım, liderliği bırakıp bir kenara çekilir ve tatsız tuzsuz bir yaşama başlardım." Fakat Muaviye'nin ona karşı çalışmalarına devam etmesiyle Hazreti Ali'nin küçülmesi devam edecekti. Suriye valisi her fırsatta onun aleyhine çalışmaya, kuyusunu kazmaya devam ediyordu. Bir gün yanındakilere adeta gurur duyarak Siffin'den sonra Ali ile askersiz ve hiç çaba harcamadan savaştım diye konuştu. Siffin'de kararlaştırılan hakime gitme olayının sonuçlanması yaklaşık bir yıl sürdü. Önce her zamanki diplomatik hazırlıklar vardı. Bir gündem konusunda anlaşmak gerekiyordu. Her iki taraftan delegeler seçilecek, konferansın zamanı, formatı, yeri saptanacaktı. Ve sonunda Kufa ve Şam arasında küçük bir kasaba seçildi bu iş için. Fakat tüm hazırlıkların tamamlanmasından sonra toplantı başladığında sonuç yine acı olacaktı. Muaviye'nin baş temsilcisi İslam adına Mısır'ı almış olan Genelkurmay Başkanı Amr idi ve adam bu başarısının karşılığı olarak Mısır valisi olacaktı. Hazreti Ali Genelkurmay Başkanı olarak Muaviye'yi çöle götürmek ve ön tarafı görülmeyen şeylere bakarken bırakmak istediğini söyleyen generali seçmek istemişti. Ama yardımcıları yaşlanmakta olan Ebu Musa konusunda ısrar ettiler. Ebu Musa deve muharebesi öncesinde mızrak uçlarını çıkarmaları ve yaylarının iplerini çözmelerini ısrarla söylemişti onlara. Fitne bir ülser gibi parçalıyor toplumu demişti ve şimdi de ülser onları yemeye başladığı için onun bu sözlerini hatırlamışlardı. Hazreti Ali'nin baş danışmanları Ebu Musa için açık konuşan ama anlayışı kıt bir adam, zeki adamlar onu kolayca yönlendirebilir diye konuştular. Ama çok da önemli değildi bu. Bazıları başımıza gelenler konusunda bizi önceden uyardı, bu yeter dediler. Ondan başkasını kabul etmediler. Toplantı ve görüşmeler iki hafta sürdü ve sonunda Ebu Musa ve Amr ortak bir açıklama yapmak üzere kalkıp öne çıktılar. Ebu Musa'ya göre mükemmel bir anlaşma yapmışlardı. Bir şura toplanacak ve Hazreti Ali'yi halife ve Muaviye'yi de Suriye valisi olarak bir kez daha onaylayacaktı. Yüzlerce kişi önünde yapılan açıklama bu şekildeydi. Ama daha sonra aldatmaca çıktı ortaya. Amr kürsüye çıktığında hiç de yaşlı Ebu Musa'nın beklediği tarzda konuşmadı. Onun açıklamasına göre gerçekten de dostu Ebu Musa ile bir şura konusunda anlaşmışlardı. Ama orada halife olarak Hazreti Ali değil, Muaviye onaylanacaktı. Amr daha sonra ben şimdi gerçek halifenin Muaviye olduğunu doğruluyorum diye konuştu. Muaviye Osman'ın halefi ve intikamını alacak kişidir. Kalabalık arasında bağırışmalar, hakaretler duyuldu, yumruklar havaya kalktı ve toplantı başladığı gün olduğundan daha büyük bir karmaşa içinde dağıldı. Ebu Musa topluma hizmetten nefret ederek hayal kırıklığı içinde Mekke'ye kaçtı ve orada sakin bir şekilde kendisini ibadete vererek yaşamaya devam etti. Amr ise Şam'a döndü ve Muaviye'nin halife ilan edilmesi için gerekli çalışmalara başladı. Yıl 658 idi ve şimdi o topraklarda iki halife vardı. Yani bir halife ve karşısında bir de rakip halife bulunuyordu ve hangisinin gerçek olduğu da belirsizdi. Hazreti Ali'nin üstünlüğü şimdi daha çok tartışılıyordu ve İslam'ın gelirlerine eşitleme prensibi nedeniyle vergiler arttırılacaktı. Etkili mülk sahipleri ve kabile reisleri güçlü pozisyonlarından emin görünüyorlardı. Öyle güçlü olmasalar Muaviye onlara zorlanmadan istediklerini yaptırabilecekti. Bu durumda Hazreti Ali asillerle tatlı anlaşmalar yapmayı reddedince bunun bedelini ağır ödedi. Hatta özel maaş bağlanmadığı için ona kızan bir üvey kardeşi bile rüşvet karşılığında Muaviye tarafına geçti. Ama tatlı davranışların kullanılacağı başka alanlar da vardı. Muaviye Hazreti Ali'nin üvey oğlu Muhammed Ebu Bekir'in, Ayşe'nin üvey erkek kardeşi, güçlü bir vali olamadığı Mısır'a dikmişti gözlerini. Hazreti Ali kendisi de zaten üvey oğlunun deneyimsiz bir genç adam olduğunu kabul etmişti. Bu nedenle Muaviye'nin Mısır'ı almak için Amr'ı oraya göndereceği haberi gelince Hazreti Ali eyaletin kuzeyini savunması için en deneyimli generallerinden birini Mısır'a gönderdi. General Muaviye'nin casuslarına görünmemek için Arabistan'dan Mısır'a Filistin yoluyla karadan değil gemiyle gitti. Ama bu da pek işe yaramadı. Gemi rıhtıma yanaşınca Muaviye tarafından rüşvetle ayarlanmış gümrük müdürü generali gülerek büyük bir coşkuyla karşıladı ve geleneksel ballı hoş geldin şerbeti ikram etti ona. Zehirli şerbet birkaç saat içinde generali öldürdü. Amr daha sonra Muaviye'nin ballı orduları vardı diyecekti. Zehirde muharebe alanlarının kahramanlıkları görülmez tabii. Zehir seçici bir şekilde sessizce ve hatta akıllıca çalışır. Muaviye için mükemmel bir silahtı zehir. Muaviye'nin bir Hristiyan olan özel doktoru İbn Uthal ve onun halefi yine Hristiyan olan Ebu el-Hakim zehir konusunda uzman doktorlardı. Onlara ait kayıtlar yok edilmiş ama İbn Vaşiya'nın 9. yüzyılda Bağdat'ta oğluna rehber olarak yazdığı Zehirler kitabı günümüze kadar gelmiştir. İbn Vaşiya'nın biyoloji, kimya ve hurafeler bölümlerini içeren çalışması gelecek yüzyıllarda da ilgiyle okunacaktır. Kitabın bir bölümünde sesle etkileyen zehirlerden söz edilir. Burada bazı seslerin bazı koşullarda öldürücü etki yaptığından söz edilir. Ve Ayşe'nin Havva'da duyduğu köpek ulumalarından korkmasının nedeni de bu olabilirdi. Bir başka bölümde yılanların, akreplerin ve büyük örümceklerin çeşitli parçalarının ama bazı hallerde zararsız böceklerin bile kullanılabileceği ayrıntılı olarak anlatılır. Örneğin 23. terkip denen zehir bir tür ağır gıda zehirlenmesi yoluyla öldürür. Bunu yapmak için yaşlı bir devenin kanıyla safrası karıştırılır. Bunun içine yaban soğanı ve amonyak tuzu atılır ve sonra bu karışım küflenip örümcek ağına benzer bir örtüyle kaplanana kadar bir ay süreyle eşek gübresine gömülür. Bir yiyecek ya da içeceğe bu maddeden 2 gram katılması 3 gün içinde ölüme neden olur. Daha hızlı ölüm istenirse kayısı çekirdeğinden çıkarılan siyanür kullanılır ve bunun hafif badem kokusu da hurma suyunda ya da ballı keçi sütünde kaybedilir. Banotu ya da ölümcül it üzümü gibi zehirli bitkiler de vardır. Keşişlik denen ve kılıç ya da kamaya sürülerek deride en küçük bir çizikle kurbanın kanına karışan bir zehir de çok ünlüydü. Şam kimyacıları 7. yüzyıl sonlarında miras tozu denen zehri yaptılar. Mirasa bir an önce konmak isteyenler bu kokusuz, tatsız, şeffaf arseniyi kurbanının içeceğine kolayca koyabiliyorlardı. Elinde böyle bir silah olan Muaviye bu nedenle Hazreti Ali ile asker kullanmadan savaşmakla övünürdü elbette. Balı hem rüşvet hem de soğuk, öldürücü içkilerde hep kullandı o. Suriye ordusu Mısır'ı hiç zorlanmadan istila etti. Muhammed Ebu Bekir sınıra küçük bir kuvvet gönderdi ve asker sayısı azdı ve bu birlik hemen bozguna uğradı. Ordunun geriye kalanında askerlerin bir kısmı etkisiz komut altında ya kaçtılar ya da Suriye ordusuna katıldılar ve Ebu Bekir çölde aç, susuz ve yalnız başına yakalandığında Suriye askerleri Osman'ı öldürenlere komuta etmiş olan adamdan onun intikamını aldılar. Ebu Bekir'in sağ olarak getirilmesi emrini dinlemediler. Onu bir eşek leşine bağladılar ve yaktılar. Bazıları onun öldürüldükten sonra bazıları da diri diri yakıldığını anlattılar. Hazreti Ali Ebu Bekir'in öldüğünü haber alınca çok üzüldü. Ama Ayşe'nin üzüntüsü ondan da büyük oldu. Sanki genç üvey kardeşini çok seviyormuş, ondan soğumamış gibi onun yasını tuttu. Öyle üzüldü ve öfkelendi ki kendisi gibi bir müminlerin anası olan Muaviye'nin kız kardeşi Ümmü Habibe'ye taziye hediyesi olarak az kızarmış kanlı bir kuzu budu gönderdi. Ve ikindeki mektupta senin ağabeyin de böyle pişti diye yazarak onu tahrik etti. Ayşe kendi anlattığına göre o kanlı buttan o kadar tiksindi ki bir daha hayatının sonuna kadar et yemedi. Hazreti Ali Mısır'ı kaybetmişti ama saldırılar hala her yandan devam ediyordu. Harici retçiler yeniden organize olmuş, onlara sadece Irak'ta değil İran'da da binlerce adam katılmıştı. Oralarda bütün şehirlerde Hazreti Ali'nin valileri kovuluyor, halk Kufa'ya vergi ödemiyordu. Suriye birlikleri Irak topraklarına saldırıyor, halkı korkutuyor ve Hazreti Ali'nin halkı koruyamadığı hissini yayıyorlardı. Arabistan da saldırıya uğradı ama Muaviye, Mekke'ye, Medine'ye ve Hazreti Ali'ye sadık binlerce insanın öldürüldüğü Yemen'e saldırdığı halde Hazreti Ali bir zamanlar yenilmez olan ordusunu harekete geçiremedi. Sonu gelmeyen iç savaştan morali bozulmuş gibi görünen askerler artık savaşmak istemiyor, oklarımız kırıldı, kılıçlarımız körleşti, mızraklarımızın uçları köreldi diyorlardı. Etkili ve güzel konuşmakla ün yapmış olan adam artık öfkelenmiş, askerlerini korkaklıkla suçlayıp azarlamaya başlamıştı. Bir gün minberden, "Siz Kufalılar sadece barış zamanı aslan kesilir, cesur olmanız istendiğinde kurnaz tilki olursunuz," diye konuştu. "Analarınız reddetmeli sizleri. Sizi Mekke ve Medine'deki kardeşlerinize yardıma çağırıyorum. Siz su başındaki gevşek ağızı develer gibi ağız şapırdatıyor, Suriyeli atlıların geldiğini duyunca evinize kaçıp kapınızı kilitliyor, kertenkele gibi deliğinize sığınıyorsunuz. Size güvenenler yanılıyor. Kimseye faydanız yok sizin. Kalbim parçalandı, cerahatlendi sizin yüzünüzden. Göğsüme öfke sancıları giriyor. Allah biliyor sizler bana sadece dert, keder getirdiniz. Allah yolunda ölmek istemeseydim sizin yanınızda bir gün daha kalmazdım." Gerçekten de Hazreti Ali'ye yapılan saldırılar henüz bitmemişti. Olanlar 661 yılında Ramazan ayının ortalarında 26 Ocak Cuma sabahı şafak vakti oldu. Hazreti Ali sabah namazı için Kufa'da camiye gitmişti. Cami girişinde sabah karanlığında parlayan kılıcı ancak havaya kalkınca fark etti. Ve retçi saldırganın "Hükmü sadece Allah verir Ali, sadece Allah verir," diye haykırışını duydu. Başına inip onu yaralayan kılıç darbesiyle yere yıkıldı Hazreti Ali. "Düşerken yakalayın bu adamı," diye bağırdı ve camiden dışarıya fırlayan cemaat saldırganı yakaladı. Başı yüzü kanlar içinde kalan Hazreti Ali bilincini yitirmedi. Ama onu o halde gören insanlar paniğe kapıldılar. Hazreti Ali intikam çağrısı yapılmamasını istedi. "Sağ kalırsam bu saldırganın nasıl cezalandırılacağını ben düşüneceğim," diye konuştu. "Eğer ölürsem onun cezasını siz verin. Ama ondan başkasını öldürmeyeceksiniz. Müminlerin komutanı öldürüldü diyerek Müslüman kanı dökmeyin sakın. Bu adamı da kesip parçalamayın. Çünkü ben Allah'ın habercisinin vahşi bir köpeği bile kesmeyin dediğini duydum." Katil ertesi gün idam edildi. Hazreti Ali'nin başındaki kılıç yarası ölümcül değildi. Ama kılıca sürülmüş olan zehir öldürdü onu. Hasan ve Hüseyin babalarının cenazesini yıkadılar. Ona kokulu otlar sürdüler ve 3 kat kefene sardılar onu. Sonra Hazreti Ali'nin vasiyetine uyarak onu en sevdiği devesinin üstüne koydular ve deveyi serbest bıraktılar. 40 yıl kadar önce Hazreti Muhammed de Medine'de caminin inşa edileceği yeri saptamak için devesini serbest bırakmıştı. Camiyi devenin durduğu yere inşa etmişlerdi. Şimdi bir başka kutsal hayvan da Hazreti Ali'nin gömüleceği yeri gösterecekti. Allah Hazreti Ali'nin cenazesinin devenin çöktüğü yere gömülmesini istiyordu. Deve sanki yükünün ne olduğunu biliyormuş ve çok üzgünmüş gibi ağır adımlarla yarım gün yol aldı. Hayvan sonunda Kufa'nın yaklaşık 6 mil doğusunda çıplak bir kum tepesinde Necef'te durdu. Ve oğulları bütün Müslümanlarca her zaman saygıyla hatırlanacak adamı oraya gömdüler. Ama o 2 farklı ünvanla anıldı hep. Şii İslam'ın ilk imamı ve Sünni İslam'ın 4 raşidununun yani hak yolundaki halifelerin sonuncusu diye hatırlandı. Hazreti Ali'nin büyük oğlu Hasan babasının mezarı başında, "Onlar bugün en kutsal günde Kur'an'ın indirildiği ilk günde bir adam öldürdüler," diye konuştu. Hazreti Peygamber onu bir akına gönderdiği zaman Melek Cebrail onun sağında, Melek Mikail ise sol tarafında giderdi. Allah biliyor ondan önce gelen hiç kimse ondan önde olmadı. Ondan sonra gelecek olan hiç kimse de ona yetişemeyecek. Zamanla Hazreti Ali'nin mezarının bulunduğu yere bir cami ve türbe inşa edildi. Ve onun etrafında da Necef şehri kuruldu, büyüdü. Kutsal yer birkaç kez yenilendi ve her seferinde daha muhteşem, daha güzel oldu. Şimdi gökyüzüne yükselen altın kaplama kubbesi ve minareleri ziyarete gelen hacılar tarafından yaklaşık 20 mil mesafeden görülür. Necef 20. yüzyılda o kadar büyüyüp gelişti ki Kufa nehir kenarında adeta bir sayfiye gibi kaldı. Bugünkü Mahdi ordusunun lideri Muktada el-Sadr vaaz yeri olarak Necef camisini değil de Kufa camisini seçerek zekice davrandı, uyanıklık yaptı. Bunu yapmakla öldürülen Hazreti Ali'yi değil, yaşamış olan imamı ön plana çıkardı. Mukta'da Hazreti Ali'nin vaaz verdiği yerde vaaz vermekle zulüm görenlerin yeni şampiyonu olma rolünü üstlendi. Fakat Necef, Irak'taki ikiz kutsal şehirlerin sadece birincisi olacaktı. Halife Muaviye gücünü tartışılmaz bir şekilde büyütürken, ikinci şehir henüz 50 mil kuzeyde, isimsiz, taşlı bir kum çölünün bir parçasıydı. Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in 20 yıl sonra kaderini yaşayacağı ve Kerbela, muhakeme ve keder yeri denecek bu yer, o günlerde henüz çölün bomboş bir bölümüydü. 16. ayının sonu. Sayfa 160.